Ayrım 22.
Maden şimdi büyük bir ortaklığın. Peki Geissler, o nerede şimdi? Geissler mi? Hiç duymadım. Kim o? Bucak müdürü Geissler, orasını ilk satan. Aa, o mu? Geissler miydi adı? Kim bilir nerededir? Demek onu da hatırlıyorsunuz. Yamaçlarda kayalar parçalanıyor. Bir hengamedir gidiyor. Bütün yaz takım takım işçiler çalışıyor. İnger'de hayli süt sattı. Çiftlik ürünlerinden daha birçok şey sattı. Hoşuna gidiyordu. Ticarete başlamıştı sanki. Sonra bir alay kişi gelip gidiyordu. İzak gene kereste işleriyle uğraşıyor, topraklarında çalışıyordu. Hiçbir şey tedirgin etmiyordu onu. Sivert'le o iki taşçı yeni ahıra çıktılar. Güzel bir yapı oldu ama daha çok işi vardı. Her şey yolundaydı. Yaban canlanmıştı şimdi. Para da geliyor. Her şey gelişiyordu. Storborg'a da bakın. Yeni bakkalın yeri. Ne iş yapıyor? Şu Aron denen adam cin gibi, şeytan gibi biri. Bakır madeninin açılacağını nereden öğrenmişse önceden öğrenmiş, dükkanıyla deposuyla gelip oraya yerleşmişti. İş yapıyor muydu? Bütün bir devlete, bir krala yetecek iş yapıyordu. Birincisi eve gerekli her şey. Ayrıca işçi giysileri, çamaşırı satıyordu. Maden işçileri de iyi para kazandılar mıydı? Harcamaktan korkmazlardı. Gerekli şeyleri almakla kalmazlar. Her şey, her şeyi alırlardı. Hele cumartesi akşamları Storborg'daki satış yeri kalabalıktan kaynıyor. Aron da para kırıyordu. Katibini, karısını da tezgaha yardıma çağırıyor. Kendisi de harıl harıl çalışıyordu. Öyleyken dükkan gene ancak gece tenhalaşıyordu. Köydeki at eti satıcılarının da durumu iyiydi. Araba araba et geliyordu Storborg'a. Arabalar da eski yolun dönemeçlerini çiğneye çiğneye yeni kestirme yollar açmışlardı. İzak'ın yabanda açtığı o ilk daracık yoldan bambaşka, yeni güzel bir yol olmuştu en sonunda. Aron, dükkanıyla, yoluyla bir nimetti, bir veli nimetti doğrusu. Gerçekten adı Aron değildi. Küçük adıydı bu onun. Adı Aron sendi. Kendi de öyle söylüyordu, karısı da onu öyle çağırıyordu. Küçümsenecek bir aile değildi bu. İki hizmetçileri, bir de uşakları vardı. Üç çocukları vardı. Güzel güzel üç küçük çocuk. Kız varlıklı bir tüccarın kızı olmasını öğrenecekti. Oğlanlar da babalarının işini. Evet, gelecekleri pek parlak üç çocuk. Aron sen ileriyi düşünen bir adamdı. Yoksa buralara hiç gelmezdi. Balıkçılıkta kalırdı. Orada da hayli para kazanmıştı ama ticarete atılmaya benzemezdi o iş. Parlak bir iş değildi o. Bayağı kimselerin işiydi. Balıkçıya kimse şapkasını çıkararak selam vermezdi ki. Bakın burada işler iyi gidiyordu. Komşular onunla, karısıyla, evet çocuklarla bile ilgilenmişlerdi. Hele ahalinin çocuklarla ilgilenmesi çok iyiye işaretti. Madenciler günlerden beri çocuk yüzü görmemişlerdi. Yamaçtan aşağı inip de Aron senin küçücüklerini avluda oynar görünce onlarla hemen tatlı tatlı konuşuyorlardı. Oynaşan üç köpek yavrusu görmüş gibi. Onlara para vermek isterlerdi ama dükkancının çocuklarıydı. Olmazdı. Onun için ağız mızıkalarıyla çalgı çalarlardı onlara. Gustav dedikleri bir delikanlı vardı. Hepsinin en yabanisi. Şapka bir kulağının üstünde, dudaklarında alaylı bir söz hazır. Evet, Gustav inerdi yamaçtan aşağı bir ara onlarla oynamaya. Çocuklar her seferinde onu tanırlar, hemen ona doğru koşarlardı. O da onları yakalar, havaya kaldırır, sırtını alırdı. Üçünü birden. Onlarla köy oyunları oynardı. Sonra ağız mızıkasını alır, onlara çeşitli havalar çalardı. Derken iki hizmetçi kızcıka gelir, ona bakar, gözleri yaşararaktan dinlerlerdi. Ya, pek deli bir şeydi bu Gustav ama ne yaptığını bilirdi o. Biraz sonra dükkana gider, parasını döker saçar, bir torba dolusu öteberi alırdı. Dönüşte yoldan yukarı çıkarken ayaklı bir dükkandı sanki. Selen Ra'ya uğrar, torbasını açıp hepsini gösterirdi. Köşesi çiçekli yazı kağıdı, yeni bir pipo, yeni bir gömlek, püsküllü bir boyun atkısı, kadınlara şekerler, şekerlemeler, incik boncuk, pusulalı bir saat zinciri, çakı. Aa, bir alay şey. Pazar günü gösteriş yapmak üzere Maytap da vardı. İnger ona süt verirdi. Gustav, Leopoldine ile şakalaşır, Rebekacığı tutar havaya kaldırır, döndürürdü. Yapı nasıl gidiyor diye sorardı İsveçlilere. Kendisi de İsveçliydi, onlarla ahbap olmuştu. Yapı iyi gidiyormuş, tek başlarına ne kadar yapabilirlerse. Aa, o da gelip yardım edebilirmiş. Evet, böyle derdi Gustav ama şakacıktan. İnger, ya gelebilseniz derdi. Çünkü inek ahırı güze kadar bitmeliymiş ki hayvanları içeri alsınlarmış. Gustav bir maytapı ateşlerdi. Birini ateşledikten sonra ötekileri elde tutmak saçmalık olurdu. Varsın onlar da gitsin. Öyle yapardı, 5-6 tane. Kadınlar, çocuklar küçük dillerini yutar gibi olurlardı. Öylece durakalırlar, büyücünün büyüsüne şaşarlardı. Inger hiç maytap görmemişti ama bu deli alevler nedense ona vaktiyle sürdüğü kent yaşayışını hatırlatırdı. Dikiş makinesi bunun yanında ne kalırdı ki? Gustav ağız mızıkasını çalıp kesince de Inger sırf coşkunluğundan yoldan yukarı onunla birlikte başını alır giderdi. Maden ocağı çalışıyor artık. Maden takım takım atlarla aşağıya denize indiriliyor. Bir gemi bir yük maden aldı. Güney Amerika'ya doğru yola çıktı. Bir gemi daha şimdiden gelmiş ikinci yükü bekliyor. Evet, büyük bir olay bu. Bütün oradakiler çıktılar bu görülecek yere bakmaya. Yürüyebilen kim varsa hepsi. Brede Olsen de çıktı yukarı. Yanında o örneklik taşlarıyla. Eli boş döndü. Çünkü maden uzmanı İsveç'e dönmüştü. Pazarları ta köyden sürü sürü insan geliyordu. Evet, Axel Ström bile boş geçirilecek hiç vakti yokken kendi yolundan, telgraf hattından oraya saptı. Artık maden ocağını, yarattığı harikaları görmeyen tek kişi kalmadı. En sonunda Inger'de. Selen Rağlı Inger. Yabanlıklarını giyiniyor, altın yüzüğünü falan takıyor, yamaçtan yukarı çıkıyor. Ne işi var burada onun? Hiç, işi merak ettiği bile yok. Kendini göstermeye geldi, işte o kadar. Öteki kadınların tepeye çıktıklarını görünce o da heveslendi. Üst dudağında yüzünü biçimsizleştiren bir yara izi var. Boyunca çocukları var ama ötekiler ne yaparsa illa o da yapacak. Başkalarını, genç kadınları düşününce tedirgin oluyor, evet. Ama gene de onlarla başa çıkabilecek mi acaba? Bunu bir deneyecek. Hantallaşmaya başlamadı daha. Gene oldukça iyi bir vücudu var. Oldukça uzun boylu, zarif. Gene alımlı görünebilir. Evet, benzi eskisi gibi renkli değil. Derisi de altın bir şeftaliye benzetilemez ama gene de görsünler bir. Evet, ne de olsa oldukça güzel diyeceklerdi. Tam onun umabileceği denli tatlılıkla selamlıyorlar. İşçiler tanıyor onu. Kaç kez süt verdi onlara. Maden ocağını, barakaları, ahırları, mutfakları, kilerleri, ambarları gösteriyorlar. İçlerinden biraz daha yırtık olanları ona sokulup usulca kolundan tutuyor. Inger hiç de kızmıyor. Hoşuna bile gidiyor. Nerede çıkılacak, inilecek merdiven varsa hemen eteklerini yukarılara dek sıvıyor, bacaklarını biraz gösteriyor. Yalnız öyle usturuplu yapıyor ki bunu, sanki öyle bir şey hiç düşünmüyormuş gibi. Evet, oldukça güzel diye düşünüyorlar. Yalnız insana dokunan bir şey var bu kadında. Gittikçe yaşlanmakta olan bu kadında. Açıkça görülüyor ki bu kanı kaynar erkeklerden birinin ona şöyle bir bakmasını hiç beklemediği bir şey gibi karşılıyor. Minnet duyuyor. O da ona akıyor. Demek ki o da öteki kadınlar gibiydi. Bu düşünceyle baştan aşağı ürpertiler geçiriyordu. Bütün ömrümce namuslu bir kadın olarak kalmıştı ama belki de fırsat düşmediğinden. Yıllar geçtikçe de yaşlanıyor. Gustav geldi yanaştı. Köyden iki kızla bir arkadaşını bıraktı da geldi. Ne yaptığını bilirdi Gustav. Inger'in eline daha ateşli ateşli sarıldı. Gereğinden daha çok sıktı. Selanra'da geçirdiği o en son tatlı akşamdan dolayı sağ olun dedi. Yalnız ilgisiyle onun canını sıkmamaya da bakıyordu. Inger kıpkırmızı kesilerek Gustav ne zaman geliyorsun bize yardıma diyor. Gustav da diyor ki yakında gelecekmiş %100. Arkadaşları işitiyor bunu. Diyorlar ki çok geçmeden yamaçtan aşağı ineceklermiş. Oo diyor Inger. Demek önümüzdeki kışa ocakta kalmıyorsunuz ha? Adamlar kesin bir şey söyleyemiyorlar. Kalacaklar gibi görünmüyormuş ama belli olmazmış. Yalnız Gustav daha çekinmeden konuşuyor. Bir kahkaha atarak diyor ki birazcık bakır varmış. Onu da kazımışlar bitirmişler. Öyle görünüyormuş. Inger bunu şaka söylemiyorsunuz değil mi? Diyor. Ötekiler de diyorlar ki Gustav dikkat etmeliymiş, böyle şeyler söylememeliymiş. Ama Gustav dikkat falan etmeyecekti. Daha bir alay şeyler söyledi. Inger'e karşı davranışına gelince tuhaftı. Hiç de öyle görünmemekle birlikte onu kendinden yana kazanmayı nasıl da beceriyordu. Delikanlılardan biri konçertina çalıyordu ama hiç de Gustav'ın ağız mızıkası gibi değil. Biri de akıllı bir çocuk çalgının yanı sıra bir türkü söyleyerek ilgiyi kendi üzerine çekmeye çalıştı ama hoş, gür bir sesi varken gene de para etmedi. Biraz sonra bir de bakıyoruz Gustav'ın küçük parmağında Inger'in altın yüzüğü yok mu? Yaklaşmamış, sınırlaşırlık falan da etmemişti. Nasıl olmuştu bu iş? Yo, kendi usulünce epey yaklaşmıştı ya, usulcacık. Inger de öyle. Bir şey konuşmamışlardı. Yalnız oğlanın eliyle oynamasına sanki farkında değilmiş gibi hiç sesini çıkarmamıştı. Daha sonra barakalardan birinde oturmuş kahve içerken dışarıdan bir takım sesler duydu. Adamlar aralarında yüksek sesle bir şeyler konuşuyordu. Inger anlamıştı. kendisini konuşuyorlardı. İçine bir sıcaklık bürüdü. Güzel şeydi kendinden söz edildiğini duymak. Artık hiç de genç olmayan, yaşlanmakta olan bir kadın için. O pazar akşamı yamaçtan aşağı eve nasıl geldi? Eskisi gibi gene namuslu bir kadın olarak. Ne eksik ne artık. Bir alay adam getirdi onu eve. Gustav orada kaldıkça da yanlarından ayrılmadılar. Bilselermiş Inger'i onunla hiç yalnız bırakmazlarmış. Inger ömründe böyle güzel bir gün geçirmemişti. Kentte yaşadığı günlerde bile. En sonunda kayıp, kayıp, Inger'in nesi kayıp dediler. Bir şeysi mi kayıp? Yo. Altın yüzüğü kayıp değil mi? Bunun üzerine Gustav yüzüğü ortaya çıkarmak zorunda kaldı. Bunca kişiye, bir orduya karşı tek başınaydı. Inger, aa iyi ki sen buldun dedi. Ötekilere de hemen esen kalın dedi, ayrıldı. Selenra'ya doğru yürüdü. Yapıların damlarını gördü. Onun eviydi orası. Yeniden uyandı, kendine geldi. Akıllı bir ev kadınıydı o. Kestirmeden giderek yazlık ahırların yanından geçti, sığırlara bakmaya. Yolda tanıdığı bir yerden geçti. Bir vakitler ufak bir çocuk gömülmüştü oraya. Toprağı eliyle vurarak bastırmış, küçük bir haç dikmişti. Oo, çok eskiden olmuştu bu. Şimdi kızlar süt sağmayı vaktinde bitirdiler mi acaba diye düşünüyordu. Maden ocağı çalışıyor ama işler iyi gitmiyor diye bir söylenti var. Verim umulduğu gibi değilmiş. Geri dönen maden uzmanı yanında bir yardımcıyla gene geldi. Dinamitler patlattılar, delikler açtılar, toprağı incelediler. Neydi bozukluk? Bakır iyi, onda bir bozukluk yok. Yalnız ince, derinliği yok. Damar güneye doğru kalınlaşıyor. Daha derinlere gidiyor ama ortaklığında sınırları orada sona eriyor. Bunun üzerine İsveç'e bir haberci koşturdular. Kendileri de aşağı indiler bucak müdürüyle konuşmaya. Yamacın güney kesimi daha önce satılmış. Bunu bilmiyorlardı. Satıldı mı? Evet, yıllarca önce. Kimi aldı? Geisler. Geisler'deki kim? Aa, şu adam. Bucak müdürü, tapusu onaylandı, kaydedildi diyor. Çıplak kayalıktı, bedavaya aldı. Kim bu Geisler böyle ikide bir ortaya çıkan? Nerede? Kim bilir nerede şimdi? İsveç'e yeni bir haberci gönderildi. Şu Geisler'i bulmak gerekti. O zamana dek de adamların hepsini tutamazlardı ya, bekleyeceklerdi bakalım ne olacak. Böylece Gustav kalktı, Selenra'ya geldi. Yeryüzünde nesi var, nesi yok sırtında. Ben geldim, dedi. Evet, Gustav ocaktaki işini bırakmıştı. Daha doğrusu geçen pazar günü ocaktan, ocaktaki bakırdan söz ederken biraz ileri gitmişti. Ustabaşı duymuş, mühendis de Gustav'a yol vermişler. E hayırlısı, belki kendisi de bunu istiyordu. Selenra'ya gelip gitmesi kuşku uyandırmazdı artık. Kendisine hemen inek ağırında işe koştular. Taş duvarları harıl harıl örüyorlardı. Bir iki gün sonra ocaktan biri daha çıka gelince onu da aldılar. Şimdi iki kol daha çalışıyordu. Güzelek bitirirlerdi, hiç korkmayın. İşçiler şimdi birer birer aşağı iniyorlar. İsveç'e giden yol tutuyorlardı. Onlara da yol verilmişti. Deneme çalışmaları şimdilik durdurulmuştu. Bu haber üzerine köylüler ah çeker gibi oldular. Deliler. Deneme çalışmaları ne demek anlamıyorlardı ki. Denemek için yapılan çalışmalar demekti işte. Köylüler arasında bir korku, bir umut kırıklığı vardı. Para gittikçe azalıyordu, ücretler düşmüştü. Storborg'daki alışveriş pek durgunlaşmıştı. Ne demekti bu? Tam da her şey pek yolunda giderken. Aronsen bayrak direği dikmiş, bayrak çekmiş. Kışın kızağına yaymak için güzel bir akpösteki bütün çoluk çocuğuna güzel giysiler almıştı. Bu işe en çok üzülen de belki oydu. Bütün hesapları alt üst olmuştu. Biri toprağını işlersin bununla daha güzel geçinirsin deyince toprağımı işlerim dedi. Ben buraya toprak işlemeye gelmedim ki. En sonunda artık dayanamadı. Maden ocağına gidecek orada ne olup bitiyor kendi gözleriyle görecekti. Günlerden pazardı. Selenra'dan geçerken İzak'ı da çağırdı. İzak işler başladığından beri madene ayak basmamıştı. Yamacın eteğinde kendi evinde rahat rahat yaşıyordu. Inger karışmadan duramaz ki. Değil mi ki çağırıyor, sen de gider on senlen, dedi. Belki de giderse sevinecekti. O gün pazardı. Bir iki saat onu başından atmak istiyordu. Böylece İzak da gitti. Tepede görülecek çok tuhaf şeyler vardı. İzak orasını tanıyamıyordu şimdi. Barakalar, sundurmalar, koskoca bir kent. Arabalar, yerde koca koca delikler. Mühendis kendisi gezdirdi. Maden damarını, içinde bulunduğu kayaları anlattı. Bakır, demir, kükürt hep bir aradaymış. Evet, şu kayalarda neler bulunduğunu iyice ne biliyorlarmış. Altın, gümüş bile varmış ama çok değil. Maden mühendisi dediğinde de çok şey biliyormuş. Aronsen, peki bunların hepsi kapatılacak mı şimdi diye sordu. Mühendis şaşarak, Kapatılacak mı? Dedi. Kapatırsak Güney Amerika için çok güzel olur doğrusu. Hayır. Hazırlık çalışmalarını bir süre için durduracaklarmış. Kısa bir zaman için. Nasıl bir yer olduğunu, ne elde edilebileceğini görmüşler. Havai hatlarını kurup tepenin güney yamacında çalışacaklarmış. İzaka döndü. Şu Geissler nerede? Siz biliyor musunuz acaba? Hayır. Zarar yokmuş. Nasıl olsa bulurlarmış. O zaman yeniden işe başlarlarmış. Kapatmak mı? Bakın hele. İzak birden şaşkınlıkla, sevinçle bir şeye baka kalıyor. Ayakla çalıştırılan ufak bir makine. Ayağını oynatıyorsun, işliyor. Hemencecik anlıyor. Arabaya koyup istediğin yere götürebileceğin ufak bir demirci ocağı. Bunun gibi bir şey kaça alınır şimdi? Diye soruyor. Bu mu? Taşınabilir demirci ocağı. Pek pahalı değil. Onlarda bundan bir alay varmış ama deniz kıyısındakiler buna hiç benzemezmiş. Türlü çeşit makineler, aygıtlar, koca koca şeyler. Mühendis İzak'a şunu anlatmak istedi ki, maden işletmek, kayalarda koca koca delikler açmak falan öyle tırnakla kazarak yapılacak işler değildir. Oraları dolaşıyorlar. Laf arasında mühendis bir iki güne dek kendisinin de İsveç'e gideceğini söylüyor. Aaron sen ama gene geleceksiniz diyor. Elbette. Hükümetin, polisin onu gene gelmekten alıkoymaya çalışmaları için ortada hiçbir neden göremiyormuş. İzak bir yolunu buldu. Gene o taşınabilir demirci ocağının yanına geldi. Bir daha baktı. Böyle küçük bir makine kaça alınabilir acaba? Diye sordu. Kaça mı alınabilirmiş? Birden söyleyemezmiş. Aile para elbette ama maden işlerinde bunun lafı bile olmazmış. Oo, ne büyük adamdı şu mühendis. O sırada pek keyfi yerinde değildi belki ama görünüşü kurtarıyor. Son derece neşeli, şen görünmeye çalışıyordu. İzak demirci ocağı mı istiyormuş? Alsınmış bunu. Ortaklık böyle ufak bir şeye aldırmazmış bile. Bunu ona armağan ediverirmiş. Bir saat sonra Aronsen'le İzak dönüyorlardı. Aronsen'in içine biraz su serpilmişti. Ne de olsa gene umut vardı. İzak da değerli demirci ocağını sırtlamış, yamaçtan aşağı sendeleye sendeleye iniyordu. Evet, İzbandut gibi bir adam o. Koca bir yük taşıyabilir. Mühendis ocağı ertesi sabah iki kişiyle gönderebileceğini söylemişti oysa. Ama İzak sağ ol demişti. Değmezmiş. Evindekileri düşünüyordu. Sırtında demir ocağıyla yamaçtan aşağı indiğini görünce kim bilir ne şaşıracaklardı. Şaşıran İzak oldu. Tam eve varmak üzereydi. Baktı avluya bir araba sapıyor. Arabada da hayli yük var. Sürücü köyden biriydi. Yanından da bir bey yürüyordu. İzak onu görünce şaşırarak baka kaldı. Geissler'di bu. İzak'ı şaşırtacak daha başka şeyler de vardı ama birçok şeyi hep birden düşünebilecek yaratılışta bir adam değildi o. Mutfak kapısından içeri girerken tek söylediği şey "İnger nerede?" oldu. Geissler'in çok iyi ağırlanmasından başka bir şey düşündüğü yoktu. İnger mi? İnger böğürtlen toplamaya çıkmıştı. İzak gittiğinden beri böğürtlen topluyordu o. İsveçli Gustav'la birlikte. Evet. Yaşlandıkça yeniden aşk damarı kabarmış, çılgına dönmüştü. Güzle kış yaklaşıyordu ama onun içi yeniden ısınmıştı. Yeniden tomurcuk veriyor, çiçek açıyordu. Gustav, gel gidelim, böğürtlenler de var, göster demişti. Bir kadın da nasıl olmaz diyebilir. İnger odacığına koştu. Bir yandan hevesli, bir yandan çekingen, dakikalarca öyle kaldı. Gustav dışarıda bekliyordu. Dünya İnger'in ayakları dibine serilmişti. O da ne yapsın, saçlarını düzeltti. Aynada kendini şöyle iyice bir gözden geçirdi, gene dışarı çıktı. Çıktıysa ne olmuş yani? Hangi kadın böyle yapmazdı ki? Oo, kadın için her erkek birdir. Her zaman değil ki, sık sık değil ki. İkisi birlikte çıkıyorlar böğürtlen toplamaya. Fundalıkta öbekten öbeğe atlayarak böğürtlen topluyorlar. İnger eteklerini ta yukarıya dek toplayarak o düzgün bacaklarını göstermeden edemez. Ortalık sessiz. Yaban tavukları yavrularını çoktan büyütmüş. Öyle tıslayarak adamın üzerine saldırmıyorlar artık. Fundalıkta çalılarla kaplı kuytu köşeler var. Başyalı daha bir saat olmamıştı. Dinlenmek için yere oturmuşlardı. İnger, ben seni hiç böyle sanmıyordum, diyor. Delikanlının karşısında eli ayağı tutmuyor. Baygın baygın gülümsüyor. Pek tutkun çünkü. Evet, hem tatlı hem acı bir şey birine tutulmak. İkisi bir arada. Yapılacak en iyi, en doğru iş kendini tutması. Ama sonunda bırakıveriyor. İnger pek tutkun, pek perişan, pek bitik. Yüreği Gustav'a karşı eriyiveriyor. Ona yakın olmaktan, cilve yapmaktan başka bir şey düşünmüyor. Evet, yaşlanmak üzere olan bir kadın. İş bitince kalkıp gideceksin, diyor. Yo, gitmeyecekmiş. Sonra gidecekmiş elbette ama daha gitmiyormuş. Bir hafta kadar daha buradaymış. Eve dönsek, diyor Inger. Hayır. Gene Birdland topluyorlar. Biraz sonra çalılar arasında kuytu bir yer buluyorlar. Gustav, delilik senin bu yaptığın, diyor Inger. Saatler geçiyor. Çalılar arasında uyuyacaklarmış. Uyuyacaklar mıymış? Ne güzel, dağ başında, cennet bahçesinde. Derken Inger birden doğruluyor, kulak kabartıyor. Yoldan bir ayak sesi işittim gibi geldi bana. Güneş batmak üzere. Eve dönerlerken çalı kümeleri kara gölgelere bürünüyor. Birçok kuytu yerlerin yanından geçiyorlar. Gustav görüyor bunları. Inger de görüyor elbette ama boyuna önlerinden arabayla biri gider gibi geliyor ona. Ama yanında çılgın yakışıklı bir delikanlıyla kim eve kadar gidebilir ki? Inger kendini tutamıyor. Gülümseyerek ben senin gibisini hiç görmedim diyor. Eve yalnız dönüyor. İyi ki tam o sırada gelmiş. Bir dakika sonra olsaydı bu kadar iyi olmazdı. İzak demirci ocağıyla avluya yeni girmişti. Aaron sen de öyle. Tam o sırada da bir araba yanaştı. Geisler Inger'e selam vererek "Good luck," diyor. Orada öyle dikile kalıyorlar. Hepsi birbirine bakaraktan. Bu kadar olur. Geisler gelmiş gene. Yıllar olduysa gideli işte gene gelmiş. Biraz yaşlanmış, saçları biraz daha ağarmış ama gene eskisi gibi şen şakrak. Sonra bu sefer iyi giyimli, ak yeleği, altın kösteği var. Anlaşılır adam değil. Maden ocağında bir şeyler olduğunu sezinlemiş de kendi gözüyle görmeye mi gelmiş nedir? Ner neyse, gelmiş işte. Gözleri fıldır fıldır dönüyor. Gözlerini dört bir yana gezdirerek çiftliğe, topraklara bakıyor. Göze çarpacak büyük değişiklikler var. Toprak ağası ülkesini genişletmiş. Geisler başını sallıyor. Nedir o taşıdığın diye soruyor İzaka. Ancak bir atın taşıyabileceği büyük bu, diyor. Ocak diye yanıtlıyor İzak. Böyle ufak bir çiftlikte pek işe yarar, diyor. Evet, Selenra'ya ufak bir çiftlik diyor, bakın hele. Nereden ele geçirdin? Yukarıdan, maden ocağından. Mühendis verdi bunu bana, armağan olarak. Geisler sanki anlamamış gibi, ortaklığın mühendisi mi, diyor. Bir bakır madenindeki mühendisten aşağı kalır mı hiç Geisler? Senin bir biçme makinen varmış, diyor. Ben de gelirken yeni icat bir tarak getirdim. Arabadaki yükü gösteriyor. Allı mavili koca bir tarak duruyor orada. Atlarla çekilecek bir tarak. Arabadan aşağı indirdiler. Karşısına geçip baktılar. İzak tarağa kendini at gibi koştu. Yerde bir denedi. Ağzı bir karış açık olmasına hiç de şaşmamalı. Selenra'ya harika, üzerine harika geliyor. Maden ocağını, tepedeki işleri konuştular. İzak, sizi sordular kaç kez, dedi. Kimler? Mühendisti, bütün öteki beylerdi. Nasıl olsa ele geçiririz, dediler. Yo, İzak burada biraz patavatsızlık etmişti anlaşılan. Geislerin ağrına gitmişti besbelli. Ben buradayım işte, gelsinler, dedi. Ertesi gün o iki haberci İsveç'ten geldi. Yanlarında da iki maden sahibi. Atla gelmişlerdi. Pek beyefendi, pek kelli felli kişiler. Görünüşlerine bakılırsa pek zengin kimseler. Selenra'da pek kalmadılar. Atlarından inmeden yolu sordular. Yamaca doğru çekip gittiler. Geisleri görmemezlikten geldiler. Oysa ta yanı başlarında duruyordu. Haberciler yük dolu beygirleriyle bir saat kaldılar. Yapıda çalışanlarla konuştular. Ak yelekli, altın köstekli beyin Geisler olduğunu öğrendiler. Sonra onlar da gittiler. Bir tanesi akşama gene geldi tepeden aşağı atını sürerekten. Geislere ağızdan haber getirmişti. Ocaktaki beyler çağırıyorlarmış. Geislerin de karşılığı şu oldu.